Ayrım 7.
Almanlar için gerekli olan mozaik devletçikler örgüsünü bir devletin çatısı altında birleştirerek mutlak geistin yeryüzündeki aksini meydana getirmektir. Fichte, Alman ulusuna seslenişler adlı eserinde ulusu, dilleri dış etkilere maruz bulunan ve birlikte yaşayan insanlar olarak tanımlar. Sıçlemeister'de ana dilin insanda kesin olarak kökleştiğini, sonradan öğrenilen dinlerin bu kökleşmeyi zedelemeyeceğini söyler. Ona göre her dil özel bir düşünme biçimini ifade eder ve bu özel biçimde söylenen şeyler başka dillerde asla aynı anlama gelmez. Dil de aynı devlet ve kilise gibi ortak yaşamın bir görüntüsüdür ve bu ortak yaşamın içinde gelişerek ortak dil kurumunu yaratır. Von Humboldt'a göre de ulusları ayırt eden fonemen dildir. Ayrıca uluslar da dile ulusal bir form verirler. Uluslar karakterlerini dilleriyle belli ederler. Bütün bu romantik yönelim, feodal prenslikler halinde parçalı olan Almanya'yı dil esası üzerinde yeniden mutlak iyi bir devletin çatısı altında birleştirmek içindir. 19. yüzyılın Alman tarihi bu çabanın siyasal gelişmelerini gösterir. Alman burjuvazisi 16. yüzyılda Batı Avrupa'nın coğrafi genişlemesi ve merkantilizm sayesinde yaşadığı zenginleşmenin aksine göreli bir zayıflama yaşamış ve bu zenginleşmeden yeterince pay alamamıştır. Burada spesifik bir Alman oluşumu ortaya çıkar. Hayatın her alanını en ince ayrıntısına kadar düzenleyen bir oluşumdur bu. Burjuvazinin her türlü siyasal faaliyetini engelleyen iktisadi ve siyasi koşullar altında 19. yüzyılın başına dek burjuvalar kitoyen olma özelliğini kazanamadı. Eğitildi ve yönetildi. Almanya ulusal kuruluşunu bir devlet şeklinde değil de kültürel olarak yaşarken burjuvazinin katkısı sadece bürokrasi mekanizması ve kültür ve eğitim yoluyla sağlanan içsel genişleme içinde olabiliyordu. Almanya'nın hasım despotluklara bölünmüş olması birleştirici toplumsal dinamiğin zararına olmuştur. Kısacası Almanya'da kendiliğinden bir burjuva devrimi için toplumsal ve siyasal koşullar eksikti. Bu nedenle Almanya'da sanayileşmeyi başlatan güç tıpkı Japonya'da olduğu gibi bürokrasi olmuştur. Anglo-Saksonların aksine Prusya'da 1830'larda ilk dönemi başlayan sanayileşme öncesinde de yetişmiş güçlü bir bürokrasi vardı. Bu bürokrasi Prusya'nın yeniden yapılanması talebiyle Ancien Régime'nin yıkılması için batı kesiminde görülen modernleşme eğilimine de dayanarak devlet yapısında, toplumsal düzende ve iktisadi sistemde derin değişimleri başlattı. Bu gelişmeler ulusal burjuvaziyi güçlendirmiştir. İktisaden gelişmiş bu burjuvazinin tarihte zaman zaman federasyonlar halinde birleşebilmiş kentlerinin nihai talebi ise İngiltere ve Fransa'daki gibi bir ulus devlet içinde bütünleşmekti. Ancak tehlikeli bir devreye girildiğinde ve bununla birlikte Fransız egemenliğinin ulusal duyguları kamçılayıcı ters etkisi federal yapıları güçlerini birleştirmeye yönelttiğinde kültür temeli Alman milliyetçiliği bir toplumsal hareket olarak doğdu. Bu akımın ilk hedefi Alman kültürünün ulus devletini kurmaktı. Bu çerçevede 19. yüzyılın ilk yarısı Alman federalizmi için Avusturya ile Prusya arasında çekim alanını genişletme mücadelesi olarak yaşandı. Prusya, Kuzey Alman devletçiklerini birleştirmek bakımından daha avantajlıydı. Zira Protestanlık önemli bir yakınlaşmayı sağlıyor. Ayrıca Prusya'nın en geniş sınırlara ulaşmış Alman devleti olması ve güçlü bir toprak soyluları sınıfının enerjilerini devletin hizmetine vererek tasfiye olmaksızın burjuvazinin rolünü üstlenmesi onu ekonomik bakımdan önemli hale getiriyordu. Nihayet Gümrük Birliği Anlaşması Prusya'nın iktisadi gücünü daha küçük Alman devletlerini de kapsayacak şekilde genişletmesini ve Almanların ekonomik olarak ulusal sınırlarına kavuşmasını sağlamıştır. Bunu izleyen siyasal gelişmeler teşekkür etmiş bir ekonomik yeterlilik ve bütünlük ile var olan felsefi ideolojik birikime eşlik ederek Prusya'nın önderliğinde Alman Birliği'ne yol açtı. Bu birliğin siyasal temeli Otto von Bismarck, 1815-1898'in 1862'de Prusya Başbakanı olmasıyla atılmıştır. 1871-1878 arasında Bismarck'ın Alman İmparatorluğu'nun federal, siyasal ve toplumsal sorunlarında çözümleyici olarak bulduğu araç Prusyalılaştırmak olmuştur. 1871 Anayasası, federal devletlerin teşkil ettiği çeşitliliğin yanında geniş yetkileri haiz bir merkezi güç olan üniter devleti de ilan etmişti. Bu emperyal birlik artık federal devletlerin çeşitliliğine üstün gelmektedir. Bu ünitarizm aslında Prusya'nın zaferidir. Bu zaferi Prusya'ya kazandıran 1871 Anayasası'nın ardından hukuk, iletişim ve ulaşım araçları, para, banka sistemi ve ekonomi alanlarında da birlik sağlanmıştır. Böylece ünitarizm ile federalizm arasında kurulan denge, en güçlü federal olan Prusya'nın hegemonyasını perçinlemektedir. Böylelikle yeni kurulmuş Bismarck İmparatorluğu Prusya'nın uzantısı olur. Zira Prusya'nın temel kaygısı Avrupa'da başı oynamak değil, öncelikle Almanya'da başat güç olmaktı. Bu aşamanın ardından yeni Almanya'nın iktisadi gelişmesi ve bir dünya gücü olarak rol oynaması Alman milliyetçiliğinin başlıca hedefi olmuştur. Bu iktisadi gelişmenin kuramsal sözcülüğünü de İktisatçı Friedrich List yapmıştır. List, gününün dünya gücü olarak gördüğü İngiltere'nin serbest rekabetçi pazar ekonomisi anlayışına karşı potansiyel dünya güçleri Almanya, ABD ve İtalya'yı korumacı iktisat politikalarını ve dünya ekonomisinden bir süre için kopmalarını distansiyon önermiştir. Benzer biçimde gecikmiş olarak birliğini ancak 1860'larda kuran İtalya, Almanya ile birlikte aynı örnek içinde ele alınabilir. İtalya'nın Almanya'dan farkı, Prusya gibi güçlü bir co-nasyonal, ulustaş devlete sahip olmamasıdır. Ayrıca İtalya'nın küçük devletleri, Fransa ve Habsburg gibi büyük güçlere dayanarak yaşamakta veya onların himayesi altında bulunmaktaydılar. Bu nedenle İtalyan milliyetçiliğinin babası sayılan Pascal Stanislao Mancini'nin şu sözleri İtalyan milliyetçiliğinin temel izleyini ortaya koyar. Kendi iç işlerinde söz sahibi bir hükümete sahip olmayan ve hukuki konularda dışarıdan müdahale ve empoze edilen milliyetler diğerlerinin amaçları için araç haline gelirler ve yalnızca birer objeden ibarettirler. Bu yüzden İtalyan milliyetçiliğinin asıl çabası güçsüz devletçikleri birleştirmek ve bu irredenta sayesinde vesayetten kurtulmaktı. İtalyan irredentası co-nasyonal parçalılığı bir araya getirerek aynı milliyetin yaşadığı toprakların sınırlarıyla devletin sınırlarını özdeşleme idealinin tipik örneğidir. Bu idealin gerçekleşmesinde iktisaden en güçlü devletçik olan Sardunya Krallığı ve onun başbakanı Kont Cavour, 1810-1861'in siyasal çabaları ile Garibaldi'nin askeri harekatı başlıca rolü oynamıştır. Garibaldi ile Cavour arasında zaman zaman şiddetlenen çekişme ise Sardunya'nın bu birliğin iktisadi ve siyasal önderliğini hedeflemesi ve bu yolda temkinli siyasal adımlar atması yüzünden ortaya çıkmıştır. Görüleceği üzere Batı Avrupa ile İtalya ve Almanya'nın ulus devlet kuruluşunda ve milliyetçi hareketlerinde kuvvetli bir burjuva esası vardır. Burada Almanya ile İtalya'nın farkı ulusun varlığına karşılık ulus devletin bulunmamasıdır. Alman ve İtalya milliyetçiliğinin esas hedefi öncelikle bu ulus devlete kavuşmak olmuştur. Üstelik bu ülkeler bağımsız devletçiklere bölünmüş olduğundan Doğu Avrupa ve Balkan milliyetçiliklerinden de farklı bir amaç ve yol içinde olmuşlardır. Doğu Avrupa ve Balkanların 19. yüzyıl tarihi daha farklı bir milliyetçiliği işaret eder. Batı Avrupa'nın aksine burada emperyal devletlerin egemenliği altındaki halklardan bahsedilebilir. Bu nedenle buralarda zuhur eden kültür milliyetçiliği daha çok dış etkilidir ve zayıf burjuvazinin bu akımlarda etkinliği sınırlı kalmıştır. Bu yüzden özellikle Almanya'dan ve Rusya'dan etkilenmiş olan Doğu Avrupalı ve Balkanlı aydınlar oluşmuş bir ulus bütününün bağımsızlık mücadelesine girişmekten önce bir ulus bilincini bütün halka şırınga etmeyi amaçlayan bir halka doğru hareketi içine girmiş, bunu yaparken de kendi halklarının ulusal kimliğini keşfetmeye çalışmışlardır. Doğu Avrupa ve Balkanlarda burjuvazinin güçlü olduğu ve bu yüzden burjuvazinin ulusal hareketlere öncülük ettiği yerler Çekoslovakya, Yunanistan ve kısmen de Bulgaristan olmuştur. Bunun dışında hareketler çok genel olarak ulus kimliğinin halka taşınması şeklinde olmuş ve bunun ardından ulusal bağımsızlık için mücadele edilmiştir. Bu bölgede milliyetçiliğin tam anlamıyla bir halk hareketi olduğu tek ülke ise Polonya'dır. Zira Polonya diğerleri gibi tek bir emperyal gücün egemenliği altında değildi. Polonya ve Polonyalılar üç imparatorluğun, Almanya, Avusturya ve Rusya sınırları içine dağılmıştı ve Polonya tarihi hep bir işgaller tarihi şeklinde cereyan etmişti. Bu nedenle Slavlık, Katolizizm gibi ayrıcı unsurlar bu mazlumiyet bilincini desteklemiş, böylece Avrupa'nın en güçlü milliyetçi hareketlerinden biri doğmuştur. Bu örneklerin dışında temelleri 19. yüzyıla sarkan iki ayrı tip milliyetçilik dalgası daha göze çarpar. Bu ikisinin ortak niteliği İslami modernizmden kaynaklanmış olmalarıdır. Birinci tip Osmanlı Devleti'nin Müslüman tebaası içinden çıkan milliyetçilik akımlarıdır ki, Osmanlı irredentizminin ve İslamcılığın iflasından sonra gerçek siyasal rolünü üstlenebilmiştir. Arnavut, Arap ve Türk milliyetçiliği şeklinde görülen bu tipte ayrıcı özelliği olan hareket Arap milliyetçiliğidir. İslami modernizmle beslenmesine karşın hareketin kökenini Hristiyan Arap burjuvazisinin desteklediği düşünce akımlarıdır. Fakat Arapların çoğunluğunun Müslüman olması ve bu toplumun ticari sınıflarının yeterince gelişmemiş oluşu Hristiyan Arapların önder rolünü sınırlamış, böylece Arap irredentizmi zaman içinde laik izleyinden sıyrılarak İslami bir renge bürünmüştür. Türkler içinde de Osmanlılıktan umulan yararın suya düşmesi milliyetçiliği güçlendirici bir dinamiktir. İkinci tip Hristiyan devletlerin tebaası bulunan Müslümanlar arasında canlanmıştır. Bunun en güzel örnekleri İngiliz egemenliğindeki Mısır'ın canlı iktisadi ve düşünsel hayatının öncülüğünü üstlendiği Mısır Arap milliyetçiliği ile Rusya tebaası bulunan Volga Tatarlarının öncülük ettiği Pan-Türkist harekettir. 20. yüzyıl ise anti-kolonyal milliyetçiliğin canlanmasına ve özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlık elde eden ulus devletlerin çoğalmasına tanıklık etmiştir. Bu bağlamda ulus kavramı ve onun içeriğine atfedilenler sadece siyaset kuramının anahtar bir kavramı olmakla kalmamış, aynı zamanda siyasal problemlerin ve polemiklerin başlıca silahı haline gelmiştir. Bu genel çerçeve içerisinde iki olguya, ulus ve milliyetçiliğe yeniden dönüp baktığımızda, ulus oluşumunun milliyetçilik hareketlerine göre bir önceliği olduğu görülebilir. Fransız devrimi ve Napolyon savaşları öncesinde milliyetçilik gibi bir kavrama rastlamak olanaksızdır. Keza bu kelime ilkin 1844'te İngiltere'de kullanılmıştır. Bu takdirde elimizde iki esas argüman kalmaktadır. Birincisi ulus oluşumunun Batı Avrupa'da gerçekleştiği, ikincisi de bu oluşumun sonrasında milliyetçilik kavram ve ideolojisinin 19. yüzyıla ait olduğu ve artık ulusun oluşmasını ya da varlığını beklemediğidir. O zaman sorun milliyetçiliğin oluşumunda hangi etkinin başat olduğu noktasına gelmektedir. Bu konuda ulus devletin dil, bölge ve etni farklılıklarını uzlaştırma istek ve yeteneğine binaen toplumsal hareketliliğin ve iletişimdeki gelişmenin bir sonucu olarak veya kapitalist dünya ekonomisinin iç ve dış talepleriyle açıklama yaklaşımları karşımıza çıkar. Bunlara ek olarak tipik örneğini Ernest Gellner'de bulduğumuz ve kültürün antropolojik anlamını odağa alan yaklaşım da kabul görmektedir. Gellner, milliyetçiliğin temeline sanayileşme olgusunu koymaktadır. Zira tarım toplumları tepede yatay olarak farklılaşmış dar egemen sınıflarla, aşağıda dikey şekilde birbirinden soyutlanmış geniş bir üretici sınıf şeması içinde örgütlenmiştir. Bu kitle ile yönetici sınıf arasında farklılaşmış, özellikleri keskinleştiren ve yüksek kültürün savunucusu bir okur-yazar takımı bulunur.